Ayrım 34.
17. kitap. Siyasi kölelik kanunlarının iklimin özelliği ile nasıl bir ilgisi vardır? Konu 1. Siyasi kölelik üzerine. Bu kitapta göreceğimiz gibi siyasi kölelik de en az medeni kölelikle aileye bağlı kölelik kadar iklimin özelliğine bağlıdır. Konu 2. Cesaret bakımından milletler arasındaki ayrıntılar. İklimin fazla sıcak oluşunun insanların kuvvet ve cesaretlerini körlettiğini, buna karşılık soğuk iklimlerde insanları uzun, ağır, büyük ve güç işleri başarabilecek hale getiren bir beden ve ruh sağlamlığı bulunduğunu söylemiştik. Bu ayrılık yalnız milletler arasında değil, bir ülkenin çeşitli bölgeleri arasında da görülür. Kuzey Çin'de oturanlar, Güney Çin'de oturanlardan daha cesur olurlar. Güney Kore halkı, Kuzey Kore halkı kadar cesur değildir. Şu halde sıcak iklimlerde oturan insanlar korkak ve ürkek oldukları için öteden beri köle halinde, soğuk iklimlerde oturan insanlar devamlı olarak özgürlük içinde yaşamışlarsa buna şaşmamak gerekir. Bu durum tabii bir nedenin sonucudur. Bunun Amerika'da bir gerçek olduğunu görüyoruz. Meksika ile Peru gibi müstebit imparatorluklar ekvatorun çevresindeydi. Buna karşılık küçük ve özgür milletlerin hemen hepsi kutuplara doğru uzanan alanlarda yaşarlardı. Bugün bile bu durumda önemli bir değişiklik olmuş değildir. Konu 3. Asya iklimi üzerine. Seyahatnameler der ki, aşağı yukarı 40. dereceden kutba kadar giden, Moskov ülkesinden Doğu Denizi'ne kadar uzanan o uçsuz bucaksız kıtanın, yani Kuzey Asya'nın son derece soğuk bir iklimi vardır. Bu büyük ülke batıdan doğuya doğru kuzeyde Sibirya ile güneyde Büyük Tatar ülkesini birbirinden ayıran bir dağ silsilesiyle ikiye bölünmüştür. Sibirya'nın iklimi öylesine soğuktur ki birkaç arazi parçasının dışında kalan yerlerde toprağı işleyip bir yere yetiştirmek olanaksızdır. Her ne kadar Rusların İrtis boyunda bazı kasabaları varsa da buralarda hiçbir şey yetiştirmezler. Bu ülkede ufak tefek çamlardan, cılız ağaçlardan başka bir şey türemez. Yerlilerin tıpkı Kanada'da olduğu gibi yoksul ve perişan bir halleri vardır. Bu soğuk da bir yandan arazinin yüksekliğinden, öte yandan güneyden kuzeye doğru çıktıkça dağların alçalmasından, kuzey rüzgarlarının da hiçbir engelle karşılaşmadan alabildiğine esmesinden ileri geliyormuş. Nouvelle-Zemble'ı oturulmayacak bir hale sokan bu rüzgarlar Sibirya'da toprağı işlenmez bir hale getirirmiş. Avrupa'da ise Norveç ile Laponya dağları kuzey ülkelerini bu rüzgarlardan koruyan mükemmel bir engel teşkil eder. Aşağı yukarı 50. derecede bulunan Stockholm'de çeşitli yemişlerin, tahılların, bitkilerin yetişmesi, 61. derecede bulunan Abo çevresinde olsun, 63. ve 64. derecelerde olsun gümüş madenlerinin bulunması, toprağın da oldukça verimli olması bundandır işte. Yine seyahatnamelerden anlıyoruz ki, Sibirya'nın güneyinde bulunan Büyük Tatar ülkesi de çok soğuktur. Toprağı işlemek olanaksızdır. Hayvan sürüleri için otlaktan başka bir şey yoktur. Ağaç yetişmez. İzlanda'da olduğu gibi arazi fundalıktan ibarettir. Çin ile Moğolistan'a yakın yerlerde darıya benzer bir şey yetişirse de buğdaydan da pirinçten de eser yoktur. Çin Tataristan'ında 43, 44 ve 45. derecelerde yılın 7 ya da 8 ayında don olmayan araziye rastlamak olanaksızdır. Bundan ötürü de Fransa'nın güneyinden daha sıcak olması gereken bu ülkelerin İzlanda kadar soğuk olduğu anlaşılıyor. Doğu Denizi'ne doğru 4-5 şehirle Çinlilerin politik nedenlerden ötürü Çin sınırları yakınında kurdukları birkaç şehirden başka şehir yoktur buralarda. Büyük Tatar ülkesinin geri kalan bölümünde ise Buhara, Türkistan ve Harezm'de birkaç şehir ve kasaba vardır. Bu aşırı soğuk, azotlu, küherçeleli, kumlu olan toprağın bünyesinden bir de arazinin yüksekliğinden ileri gelmektedir. Keşiş Verbiest, Büyük Çin Duvarı'nın 80 fersah kuzeyinde, Karakurum kaynağına doğru bir yerde dağların Pekin'deki deniz seviyesinden 3000 geometrik adım yüksek olduğunu söylüyor. Her ne kadar Asya'daki büyük ırmaklar kaynaklarını bu bölgeden alıyorlarsa da, bu yükseklik o ülkede su bulmayı olanaksız kılmakta, insanlar da ancak ırmak ve göl kenarlarında oturmak ve şehir kurmak zorunda kalmaktadırlar. Bütün bunları göz önüne getirince şöyle bir sonuca varıyorum. Asya'da tam manasıyla mutedil bir bölge yoktur. Son derece soğuk olan ülkeler, çok sıcak olan ülkelerle yani Türkiye, İran, Moğolistan, Çin, Kore ve Japonya gibi ülkelerle hemen hemen yan yanadır. Avrupa'da ise aksine mutedil bölge iklim bakımından birçok değişiklikler göstermesine rağmen son derece geniştir. Örneğin İspanya ile İtalya iklimi arasında, Norveç ile İsveç iklimi arasında hiçbir ilgi yoktur. Ama güneyden kuzeye doğru çıktıkça hava aşağı yukarı her ülkenin arz derecesiyle orantılı olarak fark ettirmeden soğuduğu için her ülkenin iklimi komşu ülkenin iklimiyle aynı gibi görünür. Önemli bir ayrılık yoktur aralarında. Bundan ötürü de az önce söylediğim gibi mutedil bölge son derece geniştir. İşte bütün bu nedenler yüzünden Asya'da yaşayan milletler kuvvetli ve zayıf diye birbirlerinin karşıtı olurlar. Yürekli, savaşçı, hareketli insan toplulukları, kadınlaşmış, tembel ve ürkek insan topluluklarıyla hemen hemen yan yana bulunurlar. Şu halde bura halkının bir bölümünün istilacı, bir bölümünün de köle olması gerekir. Avrupa'da ise tersine, karşı karşıya gelen milletler hemen her zaman denk kuvvettedirler. Birbirleriyle temasta olan milletlerin cesaretleri aynıdır. Asya'nın zayıf, Avrupa'nın kuvvetli, Avrupa'nın özgür, Asya'nın köle olmasının en büyük nedeni budur işte. Benim bildiğime göre de şimdiye kadar bu nedenin farkına varan olmamıştır. Asya'da özgürlüğün artmamasının nedeni de budur. Oysa Avrupa'da şu ya da bu duruma göre özgürlük artar ya da eksilir. Bir an Moskov soylu sınıfının hükümdarlarından biri tarafından köle haline getirildiğini farz etsek, orada derhal güney ülkelerinde göremeyeceğimiz başkaldırma belirtilerinin ortaya çıktığına şahit oluruz. Nitekim soylular idaresinin birkaç gün için kurulduğunu görmedik mi orada? Kuzey ülkelerinden birinin kanunlarını yitirdiğini farz edelim, iklime güvenebiliriz. Kanunlarını bir daha elde edemeyecek şekilde yitirmesine olanak yoktur onun. Dipnot, burada söz konusu olan Danimarka'dır. 1660 ihtilali ile saltanat idaresi bir istibdat idaresi şeklini almıştı. Konu 4. Bunun sonucu. Bütün bu söylediklerimiz tarihlerdeki olaylara uygundur. Asya tam 13 kere boyunduruk altına girmiştir. 12 kere kuzey milletleri, 2 kere de güney milletleri tarafından boyunduruk altına alınmıştır. Çok eski çağlarda İskitler Asya'yı 3 kere istila etmişlerdir. Ondan sonra Medyalılarla İranlıların istilasına uğramıştır. Arkasından da Yunanlılar, Araplar, Mongollar, Türkler, Tatarlar, İranlılar, Afganlılar, Asya'yı baştan başa boyunduruk altına almışlardır. Ben burada yalnız Yukarı Asya'dan söz ediyorum. Yeryüzünün bu bölümünün büyük ihtilaller yüzünden çekmediği kalmayan güney ülkelerindeki istilalar üzerine hiçbir şey söylemiyorum. Avrupa'da ise aksine Yunan ve Fenike kolonilerinin yerleşmesinden beri bu kıtada 4 büyük değişiklikten başka bir değişiklik göremiyoruz. Bunların birincisi Romalıların istilası. İkincisi Romalıları mahveden barbar akınları, üçüncüsü Şarlman'ın zaferleri, sonuncusu da Normanların istilasıdır. İyice incelediğimiz takdirde bu değişikliklerde bile Avrupa'nın dört bir yanına yayılmış genel bir kuvvet bulunduğunu görürüz. Romalıların Avrupa'yı istilada ne büyük güçlüklerle karşılaştıklarını, Asya'yı ise ne büyük bir kolaylıkla ele geçirdiklerini bilmeyen yoktur. Kuzeyde yaşayanların Roma İmparatorluğunu devirmek için ne büyük zahmetlere katlandıklarını, Şarlman'ın ne büyük savaşlara ne ağır işlere giriştiğini, Normanların ne büyük güçlükleri yendiklerini hepimiz biliriz. Yıkanlar durmadan yıkılıyordu. Konu 5. Kuzey Asya'da yaşayanlarla Kuzey Avrupa'da yaşayanların istilalarının sonuçları bir değildi. Kuzey Avrupa'da yaşayanlar özgür insan olarak Avrupa'yı istila ettiler. Kuzey Asya'da yaşayanlar köle olarak Asya'yı istila ettiler. Karşılarına çıkan insanları bir efendi için yendiler. Bunun nedeni şu ki, Asya'nın tabii istilacısı olan Tatarların kendileri de köleydi. Durup dinlenmeden Asya'nın güneyini istila edip imparatorluklar kurdular. Ama milletin kendi ülkesinde kalıp yaşayan bölümü bir efendinin, güneyde olduğu gibi kuzeyde de müstebit olmak isteyen bir hükümdarın boyunduruğu altında bulunuyordu. İstila ettiği ülkeleri keyfi bir şekilde idare eden bu hükümdar, istila edenleri de aynı şekilde idare etmek iddiasındaydı. Bugün Çin Tataristanı dediğimiz ülkede de aynı şeyi görmekteyiz. İmparatorun bu ülkeyi de tıpkı Çin'deki gibi müstebit bir şekilde idare ettiğine, istilalarıyla bu idare şeklini her gün biraz daha yaydığına şahit olmaktayız. İmparatorların Tataristan'a Çinli kolonlar gönderdiğini yine Çin tarihinden öğreniyoruz. Dipnot, 5. sülalenin 5. imparatoru olan Wen Ti'nin yaptığı gibi. Bu kolonlar Tatarlaşmışlar ve Çin'in amansız düşmanı kesilmişlerdir. Ama bu onların Tataristan'a Çin idare şeklinin ruhunu götürmelerine engel olmamıştır. İstila eden Tatarların bir bölümü çoğu zaman bizzat oturduğu yerden kovulur. Bu bölüm göç ettiği çöllere kölelik ikliminde benimsediği kölelik ruhunu da beraberinde götürür. Çin tarihi de bizim eski çağ tarihimizde bu konuda bize büyük örnekler vermektedir. Dipnot, İskitler Asya'yı 3 kere istila etmişler, 3 kere de kovulmuşlardır. Tatar ya da İskit milletinin dehası öteden beri Asya'daki imparatorlukların dehası ile aynıysa bunun nedeni de budur işte. Bu imparatorluklarda halk sopayla idare edilir, Tatarlarsa uzun kırbaçlarla. Avrupa'daki zihniyet öteden beri bu görüş tarzının aksidir. Asya'da oturanların ceza adını verdikleri şeye Avrupalılar küçük düşürme adını vermektedirler. Tatarlar Yunan İmparatorluğunu yıktıkları zaman istila ettikleri ülkelere kölelikle istibdadı da beraber götürdüler. Roma İmparatorluğunu istila eden Gotlarsa gittikleri her yere saltanat idaresiyle özgürlük kafasını götürdüler. Atlantik adlı eserinde İspanya'yı bunca öven ünlü Rudbeck'in bu ülkede yaşayan toplumların bütün milletlerin üstüne çıkartılmasını gerektiren o büyük meziyetten söz edip etmediğini bilmiyorum. Dipnot, Rudbeck 1630-1702 İsveçli tabiat bilgini. Atlantika adlı kitabında İskandinavya'nın Eflatun'un sözünü ettiği Atlantid olduğunu iddia etmiştir. Ama bu toplumlar Avrupa'daki özgürlüğün kaynağı, yani bugün aşağı yukarı bütün insanların benimsedikleri özgürlüğün kaynağı olmuşlardır. Bir Got olan Yornandes, Avrupa'nın kuzeyine insanlığın fabrikası adını veriyor. Dipnot, Yornandes 6. yüzyılda yaşamış Raven piskoposu. Gotların tarihi adında bir kitapla Dünya Tarihi Özeti adında bir eser yazmıştır. Ben bu ülkeye daha çok güneyde dövülmüş zincirleri kıran aletlerin fabrikası adını verirdim. Ülkelerinden çıkıp tiranları ve köleleri ortadan kaldıran, tabiatın eşit olarak yarattığı insanlara sırf kendi mutlulukları için akıllarını kullanarak şuna buna bağlı olabileceklerini öğreten o kahraman ve gözü pek milletler oralarda yetişir de ondan. Konu 6. Asya'nın köleliği ile Avrupa'nın özgürlüğünün fiziksel yeni nedeni. Asya'da öteden beri hep büyük imparatorluklar görmüşüzdür. Avrupa'da ise bunların uzun zaman devam etmesi olanaksızdır. Çünkü bizim bildiğimiz Asya'da uçsuz bucaksız ovalar vardır. Denizler o kıtayı büyük küçük parçalara bölmüştür. Daha güneyde olduğu için de su kaynakları daha çabuk kurur, dağlarında daha az kar bulunur, ırmakları daha az kabarır. Bundan ötürü de daha küçük engeller meydana getirir. Şu halde idare daima müstebit olmalı. Çünkü kölelik orada aşırı bir şekil almazsa ülkenin bünyesinin kaldıramayacağı bölmeler meydana gelebilir. Avrupa'da ise tabii bölümler genişliği az birçok devletlerin meydana gelmesine sebep olur. Bu devletlerde kanunların uygulanması devletin varlığıyla uzlaşamayacak bir özellik gösteremez. Aksine bu iki şey birbirleriyle öylesine uzlaşır ki, kanun olmazsa devlet çökmeye başlar, öteki devletlerin tümünden aşağı bir duruma düşer. Şu ya da bu ülkenin kolay kolay boyunduruk altına girmesine, yabancı bir kuvvete boyun eğmesine engel olan işte budur. Ancak ticaret alanında bir çıkar sağladığı takdirde, o da yine kanunların çerçevesi içerisinde bir millet başka bir millete boyun eğmeyi kabul eder. Asya'da ise tersine orada yaşayanların varlığından bir an olsun ayrılmayan bir köle ruhu vardır. Bu kıtanın tarihinde özgürlüğüne düşkün bir milletin izine rastlamak bile olanaksızdır. Kölelere mahsus kahramanlıktan başka bir şey göremeyiz orada. Dipnot, Montesquieu'nun bu düşüncesi yani Asya'da hürriyetine düşkün millet bulunmadığı düşüncesi pek sağlam delillere dayanmıyor gibi. Zaten bu çeşit yargılardan ötürü de Voltaire'in ona sık sık çattığını görüyoruz. Konu 7. Afrika ile Amerika üzerine. Asya ile Avrupa üzerine söyleyeceklerim bu kadar. Afrika'nın iklimi Asya'nın güneyi ile aynıdır. Şu halde Afrikalılar da aynı kölelik havası içinde yaşamaktadırlar. Baştan başa istilaya uğrayan, Avrupalılarla Afrikalılar tarafından yeniden iskan edilen Amerika'nın şimdilik kendi özel dehasını göstermesi olanaksızdır. Ama bu kıtanın eski tarihi hakkında bildiklerimiz bizim ilkelerimize son derece uygun düşmektedir. Konu 8. Dipnot, bu konu ilk baskılarda yoktu. İmparatorluğun hükümet merkezi üzerine. Bütün bu söylediklerimiz büyük bir hükümdarın hükümet merkezini seçerken çok dikkatli davranması gerektiğini gösterir. Bu işin kendisi için büyük bir önemi vardır. Güneyde bir şehir seçerse ülkesinin kuzeyini elinden çıkarabilir. Kuzeyde bir şehir seçerse ülkesinin güneyini kolaylıkla elinde tutabilir. Burada özel durumlardan söz etmiyorum. Bakarsınız makine işlerken öyle sürtmeler olur ki, ortaya atılan teorinin sonuçları ya değişir ya da duraklar. Politikanın da pekala kendine mahsus sürtmeleri olabilir. 18. Kitap, Kanunların Arazinin Bünyesiyle Olan ilgisi Üzerine. Konu 1. Arazinin yapısı kanunları nasıl etkiler? Bir ülkede toprağın verimli olması o ülkede yaşayanların tabii olarak bağlılığını sağlar. Nüfusun çoğunluğunu teşkil eden köylüler özgürlüklerine pek öyle düşkün olmazlar orada. Salt başlarından aşkın olan özel işleriyle uğraşırlar. Ürünü bol bir ülkede köylüler yağmadan ordudan korkarlar. Nitekim Cicero'nun da Atticus'a milletin en iyi sınıfı hangisidir biliyor musunuz diye sorduğunu ve sanımca saltanat idaresine karşıt değillerse eğer, huzur içinde yaşadıkları takdirde bütün hükümet şekillerini eşit gösteren tüccarlarla köylülerdir dediğini görüyoruz. Böylece tek kişinin idaresi altında bulunan hükümetler daha çok verimli ülkelerde, çok kişinin idaresi altında bulunan hükümetlerde, verimli olmayan ülkelerde kurulur. Bu da kimi zaman bir çeşit tazminat demektir. Eski Yunan'da toprağın verimsiz oluşu orada halk hükümetinin kurulmasına, Lakedemonya topraklarının verimli oluşu da orada soylular hükümetinin kurulmasına sebep olmuştur. Çünkü o çağlarda Yunanistan'da halk bir kişi tarafından idare edilmeyi istemezdi. Oysa soylular hükümeti bir kişinin hükümetine daha yakın bir hükümet şeklidir. Plutarkos der ki Atina'da, Kleonien ayaklanması yatıştırıldıktan sonra eski anlaşmazlıklar yeniden baş göstermiş ve şehir Yunan ülkesindeki arazi çeşitlerine göre bir sürü partilere bölünmüştü. Dağlılar her ne pahasına olursa olsun halk hükümeti istiyorlardı, ovalılar büyükler tarafından idare edilmek istiyorlardı, deniz kıyısında oturanlarsa ikisinin karması olan bir hükümetten yanaydılar. Konu 2. Aynı konunun devamı. Verimli ülkeler kuvvetliye karşı koymak olanağı olmayan ovalardır. Şu halde halk kuvvetliye boyun eğer, boyun eğdikten sonra da özgürlük fikrinin yeniden kazanılması olanaksızlaşır. Ürün de böylece bağlılığın bir belirtisi haline alır. Ama dağlık bölgelerde kişi elindekini koruyabilir, hem zaten koruyacak olduğu şey de azdır. Özgürlük yani insanoğlunun faydalandığı hükümet savunulmaya değer tek nimettir. Şu halde özgürlük tabiatın büyük lütuflarda bulunduğu sanısını uyandıran ülkelerden çok dağlık ve engebeli yerlerde hüküm sürer. Dağlılar ülkelerinin istilaya uğraması ihtimali zayıf olduğu için daha mutedil bir hükümet şeklini benimserler. Kendilerini kolaylıkla savunurlar, saldırmak da güçtür onlara. Savaşırken onlara cephaneyi olsun, yiyeceği içeceği olsun taşımak ve yığmak çok zor ve masraflı olur. Ülke de zaten bunlardan yoksundur. Demek oluyor ki onlarla savaşmak daha güç, savaşa girişmek daha tehlikelidir. Milletin güvenliği için yapılan kanunlara da pek öyle gerek yoktur. Konu 3. En çok işlenen ülkeler hangi ülkelerdir? Ülkeler toprağın verimliliği ile orantılı olarak değil, oralarda yaşayan insanların özgürlüğü ile orantılı olarak işlenir. Dünyayı şöyle kafadan bir bölmeye kalksak, çoğu zaman ve en verimli bölümlerin ıssız olduğunu, en verimsiz bölümlerin ise çok kalabalık olduğunu görürüz. Bir insan topluluğunun verimsiz bir ülkeyi bırakıp verimli bir ülke araması kadar tabii bir şey olamaz. Ama bunun aksi hiç de tabii sayılmaz. İstilaların çoğu mutluluk içinde yaşansın diye tabiatın lütfuna uğramış ülkelerde olur. İstila kelimesi aşağı yukarı tahrip kelimesiyle aynı anlama geldiğinden en verimli ülkeler çoğu zaman ıssız kalır. Buna karşılık bilhassa oturulması olanak olmadığı için o korkunç kuzey ülkelerinde daima kalabalık insan kitleleri bulunur. İskandinavya'da yaşayan insanların Tuna kıyılarına geçişlerini anlatan tarihçilerin yazılarından bu hareketin bir istila hareketi olmadığı, sadece ıssız ülkelere bir göç olduğu sonucuna varıyoruz. Demek oluyor ki bu verimli topraklar başka göçler yüzünden ıssız kalmış, bizim de oralarda olup biten facialardan haberimiz yokmuş. Aristo birçok anıtlardan anlaşılıyor ki Sardunya adası vaktiyle bir Yunan sömürgesiymiş diyor. Önceleri çok verimli bir yermiş burası. Tarıma karşı duyduğu sevgiyi öve öve bitiremedikleri Aristea da bu ülkeye gerekli kanunları vermiş. Ama o zamandan bu yana bir hayli düşmüş bir ülke. Çünkü Kartacalılar adayı ellerine geçirdikten sonra insanoğlunu besleyecek ne varsa hepsini tahrip ettikten başka toprağı işlemeyi de yasak etmişler. Bu yasağa uymayanlara da ölüm cezası vermişler. Sardunya, Aristo zamanında da eski haline kavuşmuş değildi, bugün de öyle. Bunun gibi İran'ın, Türkiye'nin, Moskov ülkesiyle Polonya'nın büyük ya da küçük Tatarlar tarafından istila edilen en mutedil bölümleri hala eski durumlarına kavuşmuş değillerdir. Konu 4. Ülkenin verimliliği ile verimsizliğinin yeni sonuçları. Toprağın verimsiz oluşu insanları daha becerikli, daha kanaatkar bir hale getirir. Böyle bir ülkede yaşayan insanlar çalışmaktan yılmazlar, cesur ve savaşçı olurlar. Bir ülkenin verimli oluşu kişiye rahatlık ve huzurla beraber bir de gevşeklik verir. Kişi hayatı sever, canına kolay kolay kıyamaz. Almanya'da Saksonya gibi köylülerin zengin olduğu yerlerden toplanan askerlerin başka yerlerden toplanan askerler kadar iyi olmadıkları görülmüştür. Askerlikle ilgili kanunlar daha ağır bir disiplini uygulamakla bu sakıncayı da ortadan kaldırabilirler.